Ayrım 42, sayfa 361. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. 35. Bölüm, Grovemarsh Priors, Akşam, Avrupa Zafer Günü, 1995. Tören bitti, Piskopos yeni binaları kutsadı ve masalarda cömert bir çay ikramı vardı. Prenses Elizabeth Rehabilitasyon Evi'nin yaşlı sakinleri, yürüteçlerini sandalyelerinin arkasına bırakıp birlikte son bir çay için oturdu. Katie göz ucuyla Elsie ve Alice'in kiliseye doğru giden Evangeline'in peşine takıldığını fark etti. Sonra üçü yönlerini değiştirip çantasından çıkardığı parayı şifra ve çayma uzatan Tani'ye doğru gittiler. ''Ama çok içmeyin.'' diye emrediyordu Tani. Sırıttılar, sonra gençlerin toplandığı ve birbirlerini kestiği bara doğru yola çıktılar. Katie röportaj yapmak için hızla yanlarına doğru gitti. Elsie bunu yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Bu yüzden soruları cevapladı ve kızın saçlarını arkaya atmasına engel olmak istedi. ''Evet, kocam kilisenin yeniden inşa edilmesinden memnun olurdu.'' dedi Elsie, ilgisi dağılmış bir şekilde. Sadece Katie'nin söylediklerini kabul etmesini, böylece röportajı bitirmesini diliyordu. Katie'nin sorularını dikkatle cevaplamaya çalışırken düzenli olarak büyük şapkalı başını salladı. ''Evet, 2 yıl önce öldü. Evet, çok yazık oldu. Evet, çanları tekrar duymak güzel. Evet, hatıraları geri getiriyor. Romantik bir jest. Evet, kocam çok romantikti. Evet, fakirlikten zenginliğe, böyle diyebilirsin. Evet, evet, savaş daha dünmüş gibi geliyor. Çok iyi söyledin tatlım.'' Kate ona teşekkürlerini sundu ve siyahlar içindeki iri kadına geçti. ''Anılarım mı?'' diye sordu Tani tatsızca. ''Ne mi hatırlıyorum?'' Sanki ona soru sorulmasını hayret ediyor gibiydi. ''Ona Lady Carpenter'ın gelinliğinden bahset büyük anne.'' dedi şifra. ''Ah evet.'' dedi Katie, kocaman açılmış gözleri kameraya döndüğünde parlıyordu. ''Hanımlar bunu duymak isteyecektir.'' Tani onu nereden aldıklarını ve kıyafetleri nasıl değiştirdiklerini, eski kıyafetlerden nasıl yeni kıyafetler yarattıklarını ve kasabadakiler için nasıl dikiş diktiğini açıklayarak konuya ısındı. O bitirdiğinde Alice ve Evangeline çay fincanlarının üstünden baktılar ve Katie'nin mikrofonuyla yaklaştığını gördüler. ''Şimdi son iki savaş gelinimizle ilgili her şeyi duymak istiyorum. İzleyicilerimize biraz kendinizden bahsedin. Kocalarınızla nasıl tanıştınız ve savaş sırasında ne yaptınız?'' dedi Katie coşkuyla. ''Savaş döneminin en çok aklınızda kalan anıları nelerdi?'' Alice sanki hatırlamakta zorlanıyormuş gibi düşünceli görünüyordu. ''Tabii ki karneler, yiyecek ve kıyafet çok kısıtlıydı ama çoğu insan korkunç derecede vatanseverdi ve kendilerince katkıda bulunmaya çalışıyordu. İdare etme, bilirsiniz, savaş bostanları, bahçelerde sığınaklar, tahliye edilenler, moralinizi yüksek tutmaya çalışmak, insanları hayal kırıklığına uğratmamak, hızlı düğünler, benimki gibi.'' ''Ya!'' dedi Katie. ''Düşündüğün gibi değil canım. Sadece savaş sürerken hızlı karar vermek gerekiyordu. Mızmızlanmaya zaman yoktu.'' ''Eşiniz Albay Lightfoot'u ne kadar zamandır tanıyordunuz?'' diye sordu Katie. Alice gülümsedi. ''Bir hafta sonudur tanıyordum. Cuma gecesi tanıştık ve sonraki pazartesi kocamın hava üssünün yakınındaki bir kilisede evlendik. Ben birkaç yeri zorlayıp izin almayı başardım. O da kendi imkanlarıyla bir papaz buldu.'' ''Müziği hatırlıyorum.'' diye mırıldandı Evangeline. El çantasını açtı ve Katie bir vodka şişesi gördü. ''İşte henüz kimsenin bahsetmediği bir şey.'' dedi Katie. ''Müzik, o muhteşem şarkılar. Roll out the barrel, we'll meet again, Dame Vera Lynn, Blue Birds Over, The White Cliffs of Dover.'' ''Hayır, o basit şarkılardan nefret ederim. Swing ve cazdan bahsediyordum.'' dedi Evangeline uzaklara bakarken. ''Lindy Hop, Soho'daki caz kulüpleri, Glenn Miller.'' ''Ah evet, Glenn Miller.'' dedi Katie. ''Evet, çok geniş bir plak koleksiyonum var. Bir zamanlar bir tanıdığım vardı, Paris'te bir müzisyen. Her zaman Glenn Miller'la çalmak istemişti, bana plaklar yollardı. Çaldığı grupların plakları. Kocam Richard onları dinlemeyi severdi. Denizde bombalandıktan sonra bir daha hiç iyi olmadı. Ve en sevdiği şey bu plaklardı. Her gün onun için çaldım. ve Paris'teki arkadaşım. Glenn Miller bir gün ona katılmasını teklif etti. Fransa'ya gidiyorlardı ve hasta olan grup üyelerinden birinin yerine geçecekti. Meğer ölümüne uçmuş. Simon kulaklığından seslendi ve Kate kameralara döndü. Hatırlayamayacak kadar genç olanlarınız için Glenn Miller, askeri birlikleri eğlendirmek için seyahat eden Gracie Fields ve Vera Lynn gibi ünlü bir Amerikalı müzisyendi. Maalesef Manş Denizi'ni geçerken. Aralık 1944 dedi Simon. Aralık 1944'te yaşanan bir uçak kazasında grubuyla beraber öldü diye bitirdi Kate'i. Evangeline başını onaylarcasına salladı. Müsaadenizle dedi Elsie ve dört kadın uzaklaştı. Eğlence tüm hızıyla devam ediyordu. Sonunda çay servisleri kaldırıldı. Onun yerine masaya buzdolu leğenlerin içinde bira ve beyaz şarap getirildi. Ayrıca sıra sıra plastik bardakların yanında mantarları açılıp servise hazır hale getirilmiş kırmızı şarap şişeleri de bulunuyordu. Büyük bir barbekü yakılmıştı. Bir soğutuculu kamyonetten sosis ve kebap tepsileri getirildi. Yanında garnitürlerden ve salatadan oluşan dağlar vardı. Çocukların iyiliği için Londra'dan kasabaya taşınan genç anneler yazlık kıyafetleri içinde beyaz şaraplarını yudumlayıp doğru düzgün bir okul bulmanın zorluğundan bahsediyordu. Ve eşleri plastik bira bardakları ellerinde sohbet ederken birbirlerine Crowmarsh Priors'ta mülk fiyatlarının artması konusunda ne düşündüklerini soruyordu. Albert Hawthorne'un güzel torunu ona Gentleman's Arms'dan yarım bardak bira getirdi. ''Şarabın sana uygun olmadığını düşünüyorum büyük baba. Barmen senin için aldığımı duyunca benim ya da Graham'in ödemesine izin vermedi.'' dedi. ''Çünkü dedesi ve sen beraber görev yapmışsınız.'' ''Sen iyi bir kızsın Lizzie.'' diye mırıldandı Albert ve büyük bir yudum aldı. Yakında lavaboya gitmesi gerekecekti ve Lizzie'nin etrafında dolanıp duran denizci ceketli ve şık kravatlı genç adamın kendisine yardım edeceğini umuyordu. Arkasına yaslandı ve neden biranın tadının eskisi gibi olmadığını merak etti. ''Neden kiliseye dönüyorlar?'' dedi Lizzie. ''Bir şey unutmuş olmalılar.'' Dört savaş gelini grup halinde yürüyüp gitti. Papaz onların gittiğini görmedi. Çünkü Kate Hamilton Jones'la bu dönemin inanç krizi hakkında heyecanlı bir konuşmaya dalmıştı. Kate annesinin arkadaşını bulmayı umarak papazın başının üzerinden umutsuzca baktı. Sıradaki röportajı nekaet evinin yenilenmesini sağlayan bu kadınla yapmayı umuyordu. Yaralı yüzlü yaşlı adam Sir Hugo de Beaufort onlara katıldı dedi Lizzie Graham'a. Büyük babanın dediği gibi sanırım hepsi biraz duygulandı. Muhtemelen kameralardan uzakta sessizce sohbet etmek istiyorlar. Etrafta gezinip mikrofonunu gözünüze sokan o kadın varken iki çift laf etmeleri mümkün değil. Biraz yorgun görünüyorlar, hepsinde baston var. Büyük annenin o insanlara bir süre evlerinden uzakta kalıp kalmayacaklarını sorduğunu duydum. Her şeyi düşünüyor değil mi? ''Gel ve bizimle biraz sohbet et Hugo.'' diye mırıldandı Elsie Sir Hugo'ya. Diğerleri de etrafında toplanmıştı. ''Özel olarak saygılarımızı sunmak için kiliseye dönüyoruz. O kahrolasıca kızdan ve mikrofonundan uzaklaşmak için.''
''Memnun olurum hanımlar.''
Kalabalıktan ayrılan dört kadının peşine düştü. ''Bugün törende bir eksik olduğunu fark etmişsinizdir.'' dedi Elsie biraz sıkılarak. ''Francis Farkenlay.'' dedi Evangeline. ''Ah Francis'' dedi Sir Hugo, ''ona ne oldu? Eskiden ondan çok hoşlanırdım. Göz kamaştırıcı bir kızdı.'' ''Size bir şey göstermek istiyoruz.'' dedi Alice.
''Hizmetinizdeyim hanımlar.'' Sir Hugo yavaşça başını eğdi.
''Saint Gabriel'e ulaştılar. Bizimle gel.'' dedi Elsie arka tarafta. Yürürken bastonuna yaslanıyordu. Ayakları onu öldürüyordu ve uzun bir gün olmuştu. ''Bu tarafa gel.''
''Ah eski şövalyenin mezarı'' dedi Sir Hugo. ''Bunun hakkında ilginç bir hikaye.''
''Önce Francis, senin ve babanın savaş sırasında Almanlara sinyal gönderdiğini öğrendi'' dedi Elsie açıkça. ''Güney sahili yakınlarında birinin yaptığını biliyorlardı zaten. Ve sinyallerin Grace Court yakınlarından geldiğini de sizdiniz.''
''Kesinlikle hayır'' dedi hızla Hugo. ''Saçmalık, ben ya da babam herhangi birine nasıl sinyal gönderebiliriz ki?'' Babam tüm parasını savaştan önce tüketmişti. Ondan sonra annenin servetine de. Mülk borç içindeydi, satılmak üzereydi. Grayscourt'taki Baufort'ların sonu gelmek üzereydi. Bernie kontrol etti. Fakat aniden yeni tenis kortları, yeni ahır ve su bahçeleri yapıldı. Biri suçtan nasıl para kazanılacağını biliyorsa o kişi Bernie'dir. Ama o bile tüm bağlantılarıyla sizin izinizi süremedi. Fakat büyük Avrupa gezisinde bazı Alman arkadaşlar edindin. Onlar da seni Grayscourt'ta ziyaret ettiler ve babana bazı iyilikler karşılığında büyük bir ödeme vaat ettiler.
Gülünç.
Bugüne kadar ne yaptığını bilmiyordum. Torunumun söylediği bir şey beni aydınlattı. Su bahçesindeki uzun havuzlar. Baban onları Alman planlarına göre inşa etti. Böylece Almanlar havuzları kullanarak yönlerini bulabileceklerdi.
Saçmalık. Birazcık suyla nasıl yön bulunabilir ki?
Birazcık su yeter. Özellikle de dolunaylı bir gecede ışığı yansıttığı sürece. O uzun dar havuzlar Alman uçakları içindi. Sen de onlara her gün hava raporları gönderiyordun. Böylece havanın açık olduğu zamanları biliyorlardı. Londra hava saldırısı için yön bulmalarına yardım eden sendin. İşgal başladığında da onlara yardım etmeye hazırdın.
Hugo'nun gözleri kısıldı.
Bu sırada Francis kadınlar ordusu için hizmet vermekten sıkılmıştı ve babasının arkadaşları onun bir İngiliz direniş ajanı olarak eğitilmesinin mümkün olduğunu söylemişlerdi. Ama onu Crowmarsh Priors'a gönderip seni ve babanı yakından izlemesine karar verdiler.
Alice ona bir adım daha yaklaşınca Sir Hugo geri çekildi. Etrafındaki çember daralıyordu değil mi? Hainler ve casuslar vuruldu. Almanların sağladığı para bitmişti ve Francis seninle evlenmeyi kabul etmiyordu. Seni reddetme sebebinin Oliver Hammett'a yakınlığı olduğunu düşündünüz. Böylece ne kadar sık geldiğini öğrenmek için kiliseyi gözetlediniz. Ama Almanlara satacak başka şeylere ihtiyacınız vardı ve papaz evini gözetlediğinizde başka şeylerin farkına vardınız. Kaçakçıların tünelini ve size Grayscourt'tayken anlattığım hikayeyi hatırladınız. Savaştan önceydi. Lady Marchmont beni zorla götürmüştü. Çok fazla şeri içmiştim. Her zaman yaptığım gibi saçmalamaya başladım. Çünkü erkeklerle nasıl konuşulacağını bilmiyordum. Sen de çok kibar bir dinleyiciydin dedi Alice. Bana sorular sormaya devam ettin. Sana her şeyi anlattım. Bu da sana Baufort'ların bir zamanlar kaçakçılığa bulaştığını ve kilisenin bahçesinden girilen bir tünel olduğunu hatırlattı.
Palavra.
Ülkeye giden gizli bir yolun Almanlar için paha biçilmez bir bilgi olacağını biliyordunuz ve bu bilgiyi satmak için doğru zamanı kollamaya çalıştınız. Sonra baban Francis ile evlenmen gerektiğine karar verdi ve onu ikna edemediğin için sana kendini yetersiz hissettirdi. Sana onun papazı tercih etmiş olabileceğini söylediğinde Alman arkadaşlarına tünelin yerini satmadan önce papaz evini bombalamaları için onları ikna ettin. Böylece rakibini saf dışı bırakabilecektin. Ancak onlar kiliseyi ve kilise bahçesini bombaladılar ve o gece biz Fransa'dan kaçak gelecek iki çocuğu bekliyorduk. Tani'nin kız kardeşlerine.
Alice aniden bu bilginin Tani'de nasıl bir etki bırakacağını fark etti ve sustu. Elsie ve Evangeline dehşete kapılmıştı. Tani ise bembeyaz bir yüzle ve şaşkınlıkla kekelemeye başladı.
Hayır, hayır. Ben o gece korkunç bir şeyler olduğunu hep hissetmiştim. Korkunç bir şeyler. Hatırlıyorum, bir planımız vardı. Onları kurtarmaya çalışmıştık. Lily ve Clara'yı kurtarmaya çalıştık. Ama...
Tani...
Denedik, başka yol yoktu. Bu ihtimali denemek zorundaydık.
Tani...
Bu daha iyi, en azından sonunda ne olduğunu biliyorum dedi Tani.
Sesi garip şekilde sakindi.
Francis onları kurtarmaya çalıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmamaya kararlıydı. Mücevherlerini kullandı.
Uzun zaman önceydi.
Sir Hugo'nun sesi bir fısıltıya dönüşmüştü. Konuşmayı Elsie devraldı.
Francis bir süredir Grayscourt'u izliyordu. Kaybolmadan kısa süre önce Grayscourt'a döndü, babanı yalnız buldu, düşündü ve onu gerçeği söylemesi için zorladı. Böylece Grayscourt'un bir İngiliz Nazi ağının merkezi olduğunu anladı. Baban onlara Nazilerin yakında geleceğini, İngiltere'nin teslim olmak zorunda kalacağını söyledi. Saklandın ve kulak misafiri oldun ama Francis silahlıydı ve yapabileceğin bir şey yoktu. Sonra neler oldu ve yangının nasıl başladığı konusunda bir bilgimiz yok. Ama insanlar bir patlama duyduklarını söylediler ve Francis patlayıcılar konusunda uzmandı. Senin yaşamanı beklemiyorlardı ama yaşadın ve iyileştiğinde Francis ortadan kayboldu. Francis'in bir ajan olabileceğinden şüphelenildiğini duymuştun. Nazi arkadaşlarına hava raporları gönderdiğin gibi haber yolladın. Her nasılsa onun Fransa'ya gönderildiğini öğrendin. İstihbarat asla gizli değildi. Savaş zamanında bile ve destekçilerimiz hükümetin her kademesine sızmıştı dedi Hugo derinden. Hastaneden çıktığında Almanlara onun eşkalini gönderdin diye Alice devam etti. Onun istihbarat için çalıştığını ve muhtemelen Fransa'da bulunduğunu söyledin. Sir Hugo doğrudan ona baktı. Küçük aptal, ona sorduğumda benimle evlenmeliydi diye tısladı. Babam resmen ona yalvardı, ona bir şans verdim. Balfour adı yeni bir zafer kazanacaktı. Alman bilim insanları genetik deneylerini neredeyse mükemmelleştiriyorlardı. Gözleri parlıyordu, yeni bir çağ başlıyordu. Ama şimdi... Yarı hıçkırık, yarı haykırma benzeri bir ses çıkardı. Aryan rüyasının küllerinden anka kuşu gibi yükselmesi için başka bir Hitler'i beklemeliyiz. Dört yaşlı kadına karşı mezara sırtını vermiş durumdaydı. Onun Fransa'nın doğusuna gönderileceğini düşünüyordum. Orada özel operasyon ajanlarının birçoğunun açığa çıktığını ve tutuklandığını biliyorduk. İngilizler yenilerini gönderdi ve şüphelendiğim gibi Francis de onlardan biriydi. Almanlar onu 1945'te Şubat ayında Arden yakınında buldu. Bana bir mesaj gönderdiler. Bir doğum hastanesinde saklandığı ve yeni doğum yapmış bir Fransız kadını olarak gizlendiği keşfedildi. Normalde onu esir kampına gönderirlerdi ve ondan bilgi almak için işkence ederlerdi. Ancak müttefikler yaklaştığında infaz edildi. Temiz bir Alman kurşunuydu. Sonunda her şeyden pişman olduğunu hayal ediyorum. Dört yaşlı kadın Sir Hugo'nun etrafını sarmıştı. Sonra Elsie bastonunu kaldırdı ve Hugo'ya olabildiğince sert vurdu. Tani de onu arkadan vurdu. Evangeline dizlerinin üstüne sertçe vurdu ve Alice bastonunu kafasına sertçe indirdi. Bir çatırdama sesi duyuldu ve adam düştü. Öfke içinde bütün güçleriyle vurdular. Yaşlı adam sopalardan kaçmaya çalışırken top gibi kıvrıldı. Mezar taşına kafasını vuruncaya kadar savaştı ve bayıldı. Ona nefretle bakıyorlardı. "Ah Francis," dedi Alice zorlukla nefes alıyordu. "Senin bir köpek gibi vurulduğunu düşünemiyorum." "Annem, Cem, Violet ve öldürmeye yardım ettiğin diğer herkes için." Elsie bastonuyla tekrar vurdu. "Ailem, Bayan Zayman, Lily ve Clara, hepsi huzur içinde yatsın," dedi Tani nefes nefese. Ağlıyordu ama bastonu hala elindeydi. "Ve kamplar, tüm o masum insanlar, tüm o ölümler ve şimdi hatırlıyorum," diye bağırdı. "Bir bebeğim vardı ve o öldü o gece. Her zaman bir şey olduğunu biliyordum, korkunç bir şeydi. Ama ne olduğunu asla hatırlayamadım, ah Tanrım." "Ah Richard," dedi Evangeline, bastonunu deli gibi savuruyordu. "Richard, 20 yıl onun acı çekmesini izledim." "Francis," dedi Alice, "zavallı annem, hepsini öldürmeye yardım ettin, seni şeytan." "Onu tünele itip bırakalım," diye emretti Evangeline. "Hayır, hayır," diye yalvarıyordu adam, her yanı kanla kaplıydı. "Onu içeri it, hak ettiği şey bu." Alice geriye doğru senderedi, mezarın yanındaki kafatasını büktü ve boşluk açıldı. "Çabuk," dedi Elsie inleyerek. Hepsi eğilip adamı ittiler ve onu şövalyenin mezarının altındaki girişe yuvarladılar. Karanlık, dar bir alan vardı sadece. Yaşlı adam savaştı, karşı koydu ama onların öfkesi ve dayanıklılığına karşı koyamazdı. Figür karanlığın içinde kaybolurken bir haykırış duyuldu. Ardından dar basamakların sonundan bir çarpma sesi geldi. Alice mezarın girişini kapadı. Onca yıl bekledikten sonra neredeyse fazla kolay olmuştu. Dört yaşlı kadın zar zor nefes alıp bastonlarına yaslandılar. Tani şimdi hıçkırarak ağlıyor ve inliyordu. Evangeline kolunu onun etrafına sardı. Bruno seni korumaya çalıştı, biliyorsun. O seni çok seviyor.
Bernie'nin avukatları Hugo'yu hapse atma şansı olmadığını söyledi diye mırıldandı Elsie. Bedelini ödemeliydi dedi ve ona için diğerlerine baktı. Anlaştık mı?
Diğerleri başlarını salladı ve kıyafetlerini düzeltti.
Şimdi geri dönelim.
Merak ettiğim bir şey var dedi Alice giderken. Francis'in bebeğine ne oldu?
Bebeğin babasını aramamız gerektiğini söylediğimde Bernie bana o bakışlarından birini attı. Sonra bir şeylerden şüphelendiğini ama Francis'in bunu sır olarak tutmak istiyor olabileceğini söyledi dedi Elsie. Korkunç bir an dehşete düştüm ve düşündüm. Herhalde Bernie'den değildir dedim. Ona bakışımı gördü ve ben sormadan evvel hayır dedi. Sonra da yapılabilecek son şey olsa bile sözleri tutmamız gerektiği konusunda bir şeyler söyledi. Ne anlama geldiğini bilmiyorum.
Ben biliyorum dedi Evangeline. Sizlere de söyleyeceğim. Ama önce oturmam gerek.
42. ayrımın sonu. Sayfa 369.